Ahmet, İhsan Oktay Anar.
Ayrım 28.
Birinci vardiyanın neferleri biraz kafa dinleyip uyumak üzere baş altındaki brandalarına uzanmışlardı. Göbelez babanın gözlerinin içi gülüyordu. Hep merak etmişimdir ne zaman ve nerede ölecek olduğumu dedi. Alimler hesap kitap yapıp bir denizcinin ortalama ömrünün 27 yıl olduğu sonucuna varmışlar. Allah'a ve ilme isyan etmem ama bu kadarcık bir süre bana az doğrusu. Eğer nakliye gemisindeyse zavallı bir denizcinin ömrü korsanlardan kaçmakla, yok eğer savaş gemisindeyse bu kez aynı korsanları kovalamakla geçer. İşte ekmeğini denizden kazanan bir biçare denizci, sözüm ona, 16 yaşında damat, 17 yaşında baba olacak, defteri dürülüp ahireti boyladığında ise geride en büyüğü 10 yaşına basmış, 10-15 yetim bırakacak. Bu adalet midir? Ama bu vartayı atlatamazsak, bizzat ben geride 48 yetim bırakmış olacağım. Fakat içim ferah, gönlüm hoş. Hepsini meslek sahibi yapıp evlendirdim. Hatta içlerinde dede olanlar bile var. Torunumun torununu görüp ona elimi öptürdüm. Utanmadan bir de bana katil diyorsunuz. Ahirette de bana bu soruyu sorarlarsa onlara hesabın ortada olduğunu, belki 5 can aldığımı ama 48 canın dünyaya gelmesinden sorumlu olduğumu, yani toplam 43 canın yaşamasından dolayı sevap kazandığımı söyleyecek ve cennette güzel bir yer talep edeceğim. Eğer vermezlerse vebali boyunlarına olsun. Kaz Dağlı tomarcı parmak hesabı yaptıktan sonra sordu. Demek bir denizcinin ömrü 27 yıl. Ama ben 27 yaşındayım. Yoksa benim vademde olmuş mu? Göbelez baba, sen yaşamamışsın ki ölesin dedi. Değil, toruntosun sahibi olmak, daha kadın kız nedir onu bile bilmiyorsun. Ben senin yaşındayken dede olmuştum. Şimdi 81 yaşındayım. Bu da senin yaşının 3 katı eder. Kul Rıza baba brandasından doğrulup, hadi oradan sersem dedi. Bebekliğinde hasta olduğun zaman ta Gelibolu'ya kadar sırtımda seni ben taşımıştım. 12 yaşındaydım o zamanlar. Şimdi ise 51 yaşındayım. Sen nasıl oldu da bu kadar çabuk ihtiyarladın? Öfkelendiği için gözleri yuvalarından uğrayan Göbelez baba dişlerinin arasından, çocuk değildim o zamanlar diye hırladı. 25 yaşında dalyan gibi bir delikanlıydım. Senden hala eşek bulamadığım için senin sırtına binmiştim. Sana bir de semer vururdum ama dua et ki merhametli ve ehli insan bir beyefendiyimdir. Hışımla brandasından kalkıp Kaz Dağlı'nın elinden şarap şişesini çekip aldı ve birkaç yudum içtikten sonra belki başkalarını da kızdırmak için "Çıktığımız bu sefer hiç de bereketli geçmedi." diye mırıldandı. "Hadi o kadırgadan vazgeçtik. Ama bizi takip eden Venedik kalyonunu fazla sıkıştırmayacaktık. O kalyon da güme gitti. Geçen günkü fırkateynler de havaya uçtu. Hiçbir ganimetimiz yok. Bu gidişle seferden elimiz avucumuz boş döneceğiz. Sizi bilmem ama ben ayı ininde yaşamıyorum. Üsküdar'da 2 katlı güzel bir ahşap evim, 3 de karım var. Bu sefere bir dördüncüsünün 100 görümlülüğünü alabilmek için, yani aşk için çıkmıştım. Aslında parada bulda fazla gözüm yoktur. Ben hisli bir adamımdır. Sizler gibi hoyrat ve duygusuz değilim. Kısmet olur da seferden dönersek, sizler paranızı meyhanelerde ve umumhanelerde savururken, ben erkek eli değmemiş biricik karımın duvağını kaldırıyor olacağım. Elbette ki eğer ganimet alırsak. Alt kattaki mangadan baş altına çıkan birkaç yeniçeriden biri, adam bu sefer doğru söylüyor dedi. Değil ganimet almak, durmadan keseden yiyoruz. Kısacası kaptan bizi oyuna getirdi. Elbette o diyavol, yallılarda yaşayan, mürekkep yalamış, ilim irfan bilen bir zengin. Hanları var, hamamları var, karnı tok, sırtı pek. Böyle biri biz fakirleri nasıl anlar ey dostlar? Halli vakitli olduktan sonra gemi batırmak ona elbette ki zevkli geldi. Ama böylece bizim ekmeğimizle oynamış oldu. Hesap ortada. Venedik kalyonu 70 bin filuri, fırkateynlerden her birine de 40 bin filuri desek, yekün 150 bin filure olur. İşte yalılarda yaşayan bu beyzade, meteliğe kurşun atan biz fakirlerin hakkını işte böyle yedi. Bizden bu kadar derim ben. Ona ancak değerli yükle dolu bir nakliye gemisini yahut en azından bir uskunayı ele geçirip Konstantiniyye'de satarak, hiç olmazsa masraflarımızı karşıladığımız vakit hakkımı helal ederim. Topçu çavuşlarından biri doğru diye bağırdı. Bizler açgözlü insanlar değiliz zaten. Bırakın kalyonu, en azından iki direkli bir nakliye gemisini yahut tek direkli bir tekneyi bile ganimet alsak kârdır. Şu anda çevremiz, siste bizleri göremeyen kalyonlar, nakliye gemileri, uskunalar ve kırlangıçlarla dolu. Kaptan efendiye rica ve istirham edelim. Hiç olmazsa biz fakirlerin, padişah efendimiz için yaptığımız masrafları karşılayacak bir gemiyi ele geçirelim. Yeniçeri, oldu bu iş yoldaşlar dedi. Teklifim şudur. Aramızdan bir heyet seçelim ve heyet gitsin kaptanla konuşsun. Eğer kaptan kabul ederse kelleyi koltuğa alır, bir gemi olsun ele geçiririz. Hiç yoktan iyidir. Ayrıca bundan sonra diyavol seyretmekten zevk alıyor diye gemi batırmak da yok. Gabyarlar, tüfekçiler, topçu çavuşları, marineller ve hatta aylakçılar ganimet vurup zengin olma hayalleri kurarlarken, dışarıda bembeyaz pus içinde seyreden ve karaltıları birer devi andıran o muhteşem savaş kalyonlarından azap dolu feryatlar sisi yırtarak ta Amat'a kadar ulaşıyordu. Hayır, hıçkırıklar ve kasvetli feryatlar gemiden gemiye yankılanmıyordu. Tam tersi, o sisin içinde Amat'ın yakınından usulca geçen her kalyondan kasvetli ağıt sesleri geliyordu. Görkemli ve yaldızlı armalarıyla bu üç ambarlı kalyonlar sadece 120 kadar top ve ateşli silahlarla donatılmış onca adamı değil, insanın tüylerini diken diken eden meçhul bir felaketi de taşıyor gibiydiler. Süleyman Reis ve diğer zabitler Kaptan Efendimizin kamerasında toplanmışlardı. Paşa Hazretleri, Venedik kalyonlarından gelen feryatların nedenini anlayamadım. Sanki babaları ölmüş gibi ağlıyorlar diyordu. Ama telaşa kapılmaya gerek yok. Rüzgar gün doğusundan esiyor. Donanma ise kıble tarafına doğru seyrediyor. Sis dağılmadan iskele alabanda edip gün doğusuna doğru volta vururuz. Bu sayede kurtulabiliriz. Ama kampana çalınmayacak, bağırmak çağırmak yok. Tüfenk ve piştof asla patlamayacak. Bu sırada kapı vuruldu. Tüm zabitler içeride olduklarına göre bu işi yapan marangoz Nuh Usta olsa gerekti. Diyavol Paşa Hazretleri sinirli bir sesle gir diye bağırınca kapıda gerçekten de Nuh göründü. Yeniçeriler, topçu çavuşları ve marinellerden ibaret o heyet arkasındaydı. Efendimiz ne var diye sorunca baş eski rütbesindeki yeniçeri konuştu. Ağam, bu sefer de padişahımız için çok para israf ettik. Şimdi koskoca bir donanmanın ortasındayız. Nakliye gemileri donanmanın arkasından gelir. Olduğumuz yerde az beklesek de bir yük gemisi yanımızdan geçerken onu ganimet alsak. Efendimizin suratı asılmıştı. Bu kez lafa ihtiyar bir marinel girdi. Recep Beş'e doğru diyor ağam dedi. Savaş gemileri geçtikten sonra arkadan nakliye gemileri gelir. İstinga edip az beklersek muhakkak biri yanımızdan geçer. Böyle bir gemiye rampa edip ganimet alsak, memlekette süt bekleyen bebelerimizin yüzü az da olsa güler. Öfkelenen Diyavol Paşa Hazretleri, siz bu işi kolay mı sanıyorsunuz diye bağırdı. Toplarımızın sesini duyan o üç ambarlı savaş gemileri geri dönüp canımızı okur. Sizi gidi cahiller. Kaptan Efendimiz parasızlıktan şikayet ettikleri için baş altından gelen heyeti az daha kovuyordu ki, o sırada cesur bir adamın kararlı ve tok bir ses işitildi. Bu işin kolayı var. Venedikliler siste seyrederlerken kuru sıkı doldurulmuş toplarla haberleşirler. Mesela sancak gemisinin topları üç kere patlarsa bu tehlike var demektir. Aynı şekilde dört top tiramola, yedi top istinga anlamına gelir. On topsa işimize yarayacak olan budur, demir at emridir. Eğer biz 10 kere ateş edip bir nakliye gemisinin Grandi direğini denize indirirsek, savaş gemileri bunu Funda Demir Komutu olarak anlayacaklar ve gerçek ortaya çıkıncaya kadar, yani en az birkaç saatlik bir süre bize ilişmeyeceklerdir. Biz de ganimetimizi alır götürürüz. Bu görevi üzerime almaya hazırım. Ama aramızda bir korkak varsa bir şey diyemem. Belli ki bu sözler fakir fukaranın halinden anlayan, eyyam görmüş, kös dinlemiş, gözünü budaktan sakınmaz bir yiğidin ağzından çıkmıştı. Bu sözlerin sahibi yalılarda yaşayan, geçim sıkıntısı çekmeyen, garip zevkleri uğruna fakir askerlerin ekmeğini denizin dibine gönderen Diyavol Hazretlerinden çok farklı biriydi. Bunları Süleyman Reis söylemişti. Kapıda bekleyen tüfekçilerin, topçuların ve marinellerin gözleri ışıl ışıldı. Kırbaç Süleyman birdenbire onlar için yeniden bir kahraman oluvermişti. Heyet seyir güvertesini sevinçle terk ederken kaptan efendimizin suratı asıktı. Ahmet o gece vakti sisin içinde Venedik galyonları ile birlikte kıbleye doğru seyrediyordu. Mürettebatın heyecanı ona da sirayet ettiğinden midir? Direğin zifosundaki baykuş bile banlamayı kesmişti. Yanlarından geçmekte olan savaş gemilerinden işitilen o feryatlara, acı dolu haykırışlara ve ağıtlara mürettebattan kimsenin kulak kabarttığı yoktu. Süleyman çukur güvertede topladığı rampacı yeniçerilere ve bazı denizcilere neyin nasıl yapılacağını anlatıyordu. İskandil vardiyası işine devam edecek. Bağırmak yok. Baş üstünden seyir güvertesine bir sicim uzattık. Ahmet istinga edip durmayacak, yani manevra yapabilmek için sürekli seyir halinde olmamız lazım. İskandilciler 30 kulaç derinliğe geldiğinde bu ipi çekecekler. Ali Usta ile Adem Baba, kıç taraftan çektiğimiz filikada, gemiden çok gerilerde olacaklar. Onlara bir iskandil savlusu verdik. Bu ip 100 kulaç uzunluğundadır. Gerimizden gelen gemileri tespit edecekler. Gemilerin tonilatesini provalarından gelen dalga sesinden anlayabilirler. Bir nakliye gemisinin geldiğine kanaat getirdiklerinde, gemi sancaktaysa bir, iskelede ise iki kez ipi çekecekler. Bu sayede biz de dümenimizi sancak yahut iskele tarafına kırıp o gemiye aborda edebiliriz. Bundan sonra topçulara iş düşüyor. Rampa edeceğimiz geminin Grandi direğine yakın mesafeden, unutmayın, sırayla sadece 10 pare ateş açacaklar. Ne bir eksik ne bir fazla. Rampacılara gelince tüfek sesi duyulmayacak. İşinizi yatağanlarınızla bitireceksiniz. İki grup olacaksınız. Birincisi seyir güvertesinde, diğeri ise baş kasarada. Siste geminin küpeştesini gördüğünüz anda kancalarınızı atacak ve iplere var gücünüzle asılacaksınız. Sadece 3 kişinin piştovu olacak. Sesi zor duyulur ama gerekmedikçe kullanmayacaksınız. Diyeceklerim bu kadar. Şimdi birbirinizle helallaşın ve savaş yerlerinize gidin. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Amin seslerinden sonra topçular güvertelerine, tüfekçiler de seyir güvertesine ve başka saraya seyirttiler. Şafak vaktiydi. Ali Usta ile Adem Baba, kıç taraftaki filikaya indiler ve teknelerini Ahmet'e bağlayan halatı yavaş yavaş koyvermeye başladılar. Çok geçmeden 100 kulaçlık iskandil ipinin sonuna geldiler. Adem Baba ipi bileğine doladıktan sonra bir de düğüm attı. Sabah olmuştu. Sağlarından sollarından tek tük kalyonlar geçiyordu. Bu gemilerden gelen acılı feryatlar, korku çığlıkları ve ağıtlar ilk kez dikkatlerini çekti. Ali Usta, hemen her gemide ağlayıp bağıran var dedi. Niye bu kadar çok üzülüyorlar, kralları mı öldü acaba? Adem Baba ise, eğer krallarının ölümüne bu kadar üzülüyorlarsa çok sadıktırlar demektir dedi. Bizim padişahımız ölse ben bu kadar üzülmem doğrusu. Olsa olsa gözümden bir iki damla yaş akar gider. Ali Usta belki de yavukluları vefat etmiştir dedi. Ama bunca adamın yavuklularının silmesi bir anda ölür gider mi? Belki de hepsi aynı kadına aşıktı. Öyleyse krallarına değil kraliçelerine aşıktılar dedi Adem Baba. Kendi payıma ben padişah efendimiz için her şeyi yaparım ama öyle kolay kolay ölüme gitmem. Ama keşke bizim de bir kraliçemiz olsaydı. Hele ela gözlü, akçe pakçe bir hanım olsaydı, onun için canımı bin kere verirdim. Padişah ne yapayım? O da tıpkı bizim gibi erkeğin teki. Şşşt diye arkadaşını susturdu Ali Usta. İskele tarafından bir gemi geliyor. Savaş gemisi midir acaba? Adem Baba evet dedi. Üç direkli olsa gerek. Suyu yararken çıkardığı sesi bir dinle. Göremiyoruz ama provasında köpükten oluşan koskoca bir bıyığı vardır mutlaka. Ama dur, bak bak, dinle, sancak tarafında. Haklısın dedi Ali Usta, bu küçük bir gemi. En fazla iki direği vardır. Çek istersen ipi, çek de bir an önce gemiye dönelim. Şu üzerimize yağan serpintiden sırılsıklam oldum, dondum kaldım burada. Unutma bir kez çekeceksin. Filika'da ayağa kalkan Adem Baba ipi hızlıca bir kez çekti.
Ayrım sonu.